Ayrım 8, kendi kutup yıldızını bul, Nüvide Gül Tunca Tulgar, sayfa 118. Asalet nerededir? Sisirun'a asilzadelerden biri, sen haktansın demişti. O da, evet ben haktanım, benim ailemin asaleti benimle başlayacak, fakat sizinki seninle bitecektir cevabını vermişti. Elbiseleri parça parça, yüzü soğuktan morarmış, çıplak ayakları kıpkırmızı olmuş küçük bir çocuk, "Lütfen bayım, bir kibrit satın alın," diyordu. O günlerde Edinburgh'da çok soğuk vardı. Centilmen, "Hayır, ihtiyacım yok," dedi. Küçük, "Bir kutusu bir meteliğe," diye yalvarıyordu. "Evet ama bir kutu kibrite ihtiyacım yok." "O halde iki kutusunu bir meteliğe almanızı rica ederim." Bunun üzerine centilmen, "Peki bir kutu alayım," dedi. Fakat cebini karıştırınca bozuk para olmadığını görünce, "Rica ederim, onları bugün alın. Ben paranızı bozdurayım. Çünkü açım," deyince adam çocuğa bir şilin verdi. O da parayı bozdurmak için caddede kaybolurken diğeri bir süre bekledi. Çocuğun gelmediğini görünce yürüyüp gitti. Akşamın geç saatlerinde hizmetçisi kendisini bir çocuğun görmek istediğini haber verdi. Centilmen onu içeri almasını söyledi ve içeriye şilini verdiği çocuktan daha küçük fakat ondan daha zayıf, elbiseleri daha eski bir çocuk girdi. Bir süre elbiselerinin cebinden bir şeyler aradı ve sonra "Sandy'den bir kibrit alan centilmen siz misiniz?" diye sordu. Diğeri evet deyince çocuk, "O halde işte 4 metelik. Sandy gelemedi. Bir araba ona çarparak üzerinden geçti. Kasketini, kibritlerini ve paranızın gerisini kaybetti. Bacağının ikisi kırıldı ve doktor onun öleceğini söyledi," dedi. Ve bunları söylerken parayı masanın üzerine koyup hıçkırarak ağlamaya başladı. Ev sahibi onun karnını doyurduktan sonra Sandy'yi görmek üzere birlikte yola çıktılar. Centilmen, Sandy'nin kardeşiyle birlikte her zaman sarhoş olan yaşlı bir kadının yanında yaşadığını, anne ve babalarının ölmüş olduğunu öğrendi. Zavallı Sandy bir talaş yığını üzerinde yatıyordu. Centilmeni görünce tanıdı ve "Parayı bozdurdum bayım. Yanınıza gelirken bir at beni yere yuvarladı ve iki bacağım kırıldı. Ah Ruby, öleceğimi biliyorum. Ben bu dünyadan gittiğim zaman Ruby'ye kim bakacak? Sen ne olacaksın Ruby?" Centilmen o an onu kollarının arasında yavaşça kaldırdı ve Ruby'ye kendisinin bakacağını söyledi. Sandy bunun anlamını anladı ve teşekkür etmek için gözlerini kaldıracak kadar kuvvet buldu. Sonra gözlerinin feri tamamen söndü ve onları sonsuza kadar kapattı. Bacakları kırık ve ölmek üzere bulunan bu küçük kibrit satıcısı Tanrı hakkında ne bilebilirdi? O nereye gittiğini bile iyice bilmiyordu. Halbuki Tanrı'nın katında o birçok asil görülen insandan daha değerliydi. Çünkü o namus, doğruluk, asalet, samimiyet gibi Tanrı'nın övdüğü birçok iyi niteliğe sahipti. Erison Sweet Marden, Fırsatı Yakalayın adlı kitabından. Düşleri gerçekleştirmenin en kestirme yolu uyanmaktır. J. M. Power. Hayatımızın en karanlık anı ya da 1942'de soğuk bir günde bir Nazi toplama kampının içindeki yalnız genç bir adam dikenli tellerin ardından genç bir kızın geçtiğini görür. Kız da aynı şekilde genci görünce heyecanlanır. Duygularını ifade etme çabasıyla çitin üzerinden kırmızı bir elma atar. Bir hayat, umut ve sevgi işareti. Genç adam eğilerek elmayı alır. Parlak bir ışık onun karanlığını delmiştir. Ertesi gün bu genç kızı yeniden görmeyi umut etmesinin bile çılgınca olduğunu düşünmesine rağmen çitin ötesine bakmaktan kendini alıkoyamaz. Dikenli tellerin diğer yanındaki genç kızsa kendisini bu denli heyecanlandıran yüzü yeniden görmeyi arzular. Elinde elmayla hazırlıklı gelmiştir. Tipi ve dondurucu havaya rağmen kız Elmayı dikenli tellerin üzerinden uzattığında iki kalp bir kez daha sıcak duygularla dolar. Bu sahne birkaç gün boyunca tekrarlanır. Tellerin ardındaki iki genç insan sadece bir an ve sadece birkaç kelime edebilmek için bile olsa birbirlerini görmek için sabırsızlanır. Bu iletişim sırasında her zaman açıklanamaz biçimde sıcak duygular hakimdir. Bu anlık karşılaşmaların sonuncusunda genç adam kaşlarını çatarak "Yarın bana elma getirme, burada olmayacağım, beni başka bir kampa götürüyorlar" der. Genç adam geri dönüp vedalaşamayacak kadar buruk bir şekilde uzaklaşır. O günden itibaren kederli anlarında o tatlı kızın yatıştırıcı görüntüsü gözlerinde canlanır. Gözleri, sözleri, nezaketi, kırmızı elması, gece kabuslarını sakinleştirircesine tekrar ve tekrar gözlerinde canlanırdı. Genç adamın tüm ailesi savaşta ölmüştü. Tanıdığı hayat bütünüyle yok olmuş, sadece bu bir tek anı canlı kalarak kendisine umut vermeye sürdürmüştü. 1957'de Amerika Birleşik Devletleri'nde her ikisi de göçmen olan, fakat önceden birbirlerini tanımayan iki yetişkin arkadaşları aracılığıyla randevulaşırlar. "Savaş sırasında neredeydin?" diye sorar kadın. "Almanya'da, bir toplama kampındaydım" diye yanıtlar adam. Toplama kampındaki bir gence, "Tellerin üzerinden elma attığımı anımsıyorum" der kadın. Adam şaşkınlıkla konuşmaya başlar. "Bir gün o genç sana, artık elma getirme, çünkü başka bir kampa gönderiliyorum" dedi mi? "Ah, evet" diye yanıtlar kadın. "Fakat sen bunu nasıl biliyorsun?" Adam kadının gözlerine bakarak, "O genç benim" der. Kısa bir sessizlikten sonra devam eder. "O zamanlar senden ayrılmıştım ve bir daha sensiz olmak istemiyorum. Benimle evlenir misin?" Birbirlerini kucaklarken kadın "Evet" der. 1996 yılının Sevgililer Günü'nde Oprah Winfrey televizyon şovunun çekimlerinde aynı adam 40 yıllık eşine beslediği sevgiyi bir kez daha anlattı. "Beni toplama kampında besledin. Artık açlığım sadece senin sevgine." Kişinin hayatının en karanlık anları, en parlak yarınların tohumlarını taşıyabilir. Seninse sana dönecektir. Rastlantıları yaşayan sadece yetişkinler değildir. Çocuklar da bundan nasibini alabilirler. Kısa bir süre önce 9 yaşındaki oğlum, evrenin mucize ve gizemleri karşısında şaşkına düşmüş bir sesle bana şu hikayeyi anlattı. "Geçen perşembe okulda sabah teneffüsü sırasında yemeğimi yordum ve çok tuzlu olduğu için susadım. Koridorda bir soda makinesi var ve bir soda almak istedim. Fakat teneffüsün bitmesinden korktuğum için bir çocuğa saati sordum. Tam 11.05 dedi. 5 dakikam vardı ve koridordan aşağı makineye koştum. Makineye koymadan önce paralarıma bakmaya alışkanlık edindim. Çünkü çok değerli eski bir para bulmayı umuyorum. Böylece her zaman olduğu gibi makineye koşmadan önce paralara dikkatlice baktım. Öğretmenim çok titizdir ve sınıfa geç kaldığımızda çok kızar. Teneffüs zilini kaçırmaktan öyle korkuyordum ki bir hata yaparak makineye fazladan para koydum. 3 yerine 4 koydum. Son paraya baktığımda üzerindeki tarihin 1980 olduğunu gördüm. Sınıfta bununla oynarken yüzeyini çizdiğimde oluşan çentiyi de gördüm. Makineye 4.sünü attığımda hatamı anladım. Para iadesi düğmesine basarak makineye vurdum. Fakat tek alabildiğim gazoz oldu. Müdürün yanımdan geçtiğini görerek kendisine kaybettiğim parayı geri alıp alamayacağımı sordum. "Evet, tabii, tabii ki," dedi pek dikkat etmeden. Kaybettiğim paranın önemli olmadığını düşündüğü belli oluyordu. Sınıfa koştum ve o gün daha sonra müdüre kaybolan paramı bir daha sordum. "Az sonra, az sonra," dedi. Sabırsız görünüyordu. Tüm hafta boyunca bana "az sonra, az sonra" dedi. Fakat kesinlikle paramı bana vermedi. Bundan tam bir hafta sonra yine bir perşembe günü diye devam etti oğlum. Sesindeki heyecan artmıştı. "İlk defa teneffüste yine soda makinesinden bir gazoz almak istedim. Yine geç kalmaktan korkuyordum ve bir çocuğa saati sordum. Tam 11.05 dedi. Bu kez makineye dikkatlice sadece 3 çeyrek koydum ve bir gazoz aldım. Sınıfa gitmek için koşmaya hazırlanırken makinenin iade kısmından bir şeyin düştüğünü duydum. Buraya düşen bir çeyreği elime aldım. Çok tuhaf diye düşündüm. Paraya daha dikkatlice baktım. 1980 tarihliydi ve üstü çentikliydi. Bu benim paramdı. Makinede tam bir hafta önce, tam aynı saatte, tam aynı gün kaybettiğim çeyreğin aynısıydı. Aklın alıyor mu? Oğluma sordum. Peki tüm bunları ne anlama geldiğini düşünüyorsun? Yorumunu merak ediyordum. Hey anne, bu dersi anlamak kolay dedi. Büyük bir gülümsemeyle. Gerçekten mi dedim şaşkınlıkla. Bundan alınacak ders tam olarak nedir? Seninse sana dönecektir diye gözleri parlayarak coşkuyla bağırdı. Yitta Halberstam, Mandelbaum, Küçük Mucizeler adlı kitabından. Başarısızlık için 40 milyon neden vardır da bir tek özür yoktur. Rudyard Kipling. Gizemli bir hikaye, gizemli bir yazar. Napoli'de güneşli bir sonbahar günü. 12 yaşındaki küçük kız, hem kendisinden 7 yaş küçük kız kardeşinin yaramazlıklarıyla baş etmeye çalışıyor, hem de sabırsızlıkla annesinin eve gelmesini bekliyordu. Akşamüstü anneleri çarşıdan eve döndü. Küçük kız daha annesi kapıdan girer girmez, annesinin üzgün yüzünden bir şeyler olduğunu anlamıştı. Hemen teselli edebilmek için ona sarılarak, "Ne oldu anneciğim?" diye sordu. Annesi hüzünle anlatmaya başladı. Babanın bana yıllar önce aldığı taşlı elmas alyansı otobüs durağında düşürmüşüm, dedi. Ağlamaya başladı. O yüzük benim için manevi anlamlar taşıyordu. Üstelik taşları da gerçekti. Maddi olarak da böyle bir yüzüğü geri koymamız çok zor. Yüzüğü düşürdüğümü fark ettiğimde hemen otobüsten inerek geri geldim. Ama yüzük çoktan gitmişti. Nerede olsa tanırdım oysa yüzüğümü. Beyaz altın üzerinde sarı bir leke vardı, dedi. Küçük kız çok üzülmüştü. O akşam kardeşiyle biraz daha az yaramazlık yaptılar. Annelerine güzel sözler fısıldadılar ama hiçbir şey onu teselli etmeye yetmedi. Küçük kız ertesi günü her zamanki gibi otobüse binerek evlerine çok da uzak olmayan Villa de Principe adlı okuluna gitti. Sırasına oturdu. Birazdan sıra arkadaşı da gelerek yanına oturdu. Bu Chira adında beyaz tenli, kızıl saçlı mahalle arkadaşıydı. Küçük kız birden gördüğü şey karşısında şaşkına döndü. Sıra arkadaşının parmağında annesinin yüzüğü duruyordu. Ama emin olmalıydı. Ona yüzüğünün çok güzel olduğunu söyleyerek bakmak için izin istedi. Chira verdi. Beyaz altından yüzüğün arkasında gerçekten de sarı bir leke vardı. Merakla sordu arkadaşına. Bu yüzüğü nereden buldun? Annem bana hediye olarak aldı, dedi Chira. Küçük kız daha fazla dayanamadı ve ama bu benim annemin yüzüğü diyerek onun nasıl kaybolduğunu anlattı. Chira sinirlenmişti. O yüzük annesinin hediyesiydi ve onu vermeye hiç niyeti yoktu. Küçük kız bu olaydan öyle etkilenmişti ki o gün derslerden pek bir şey anladığı söylenemez. Okuldan çıkış zili çalar çalmaz sabırsızlıkla eve koştu. Annesinin yüzünün mutluluktan parladığını görmek de tek arzusu. Annesi hem çok sevinmiş hem de yüzüğü alamayacaklarını düşünerek yeniden üzülmüştü. Chira'nın nerede oturduğunu biliyorum anne. Hemen bu sokağın aşağısındaki parkoda oturuyorlar. Belki evlerine gidip yüzükle ilgili bu kez annesiyle konuşabiliriz. Anne ile küçük kız yola koyuldular. Heyecandan konuşamıyorlardı. Annesi geçmiş anılarının sembolüne kavuşabilecek miydi? Chira'nın annesi olayı dinlediğinde hemen yüzüğü gerçekten de durakta bulduğunu söyledi. Ancak İtalya'da o kadar çok bijuteri vardı ve bunlar o kadar gerçeğine benziyorlardı ki yüzüğün gerçek olduğunu ayırt edememişti. Yüzüğü beğenmiş ama parmağına uymadığı için kızına hediye etmiş, o da takarak okula gelmiş ve gerçek sahibinin yanına oturmuştu. Ve her ikisi de özür dileyerek yüzüğü geri verdiler. Evet, gerçekten de senin olan sana dönecektir. Bu hikayedeki küçük kızın adı Nüvüde'ydi ve o mucizelere hep inandı. Ne dersiniz? Mucizelere inanmak için bununla ilgili kitaplar mı okumamız gerekir? Hepimiz hayatında mucizeleri yaşamıyor muyuz? Yaşama bakış. Sabahın 6'sında kalkmak, 10'da yemek, akşam 6'da yemek ve 10'da yatmak insanı 10 kere 10 yaşatır. Beklemesini bilenin her istediği olur. Bir insanı uygarlaştırmaya karar verince işe büyük annesinden başlanmalıdır. Bir kitap dünyadan daha geniştir. Çünkü maddeye düşünceyi katar. Bir kompliman bazen gecenin içinden geçen bir öpücük gibidir. Büyük hatalar çok kez büyük, kalın halatlar gibi bir yığın ipten bir araya gelir. Büyük tehlikelerin bir güzelliği vardır. Birbirlerini tanımayan insanlar arasında kardeşlik yaratır. Teleskopun son bulduğu yerde mikroskop başlar. Hangisinin görüşü daha büyüktür? Hiç kimse bir gizi, bir çocuk denli mükemmel saklayamaz. Yaşamın en muhteşem mutluluğu insanın sevdiği bir şeye inanabilmesidir. Victor Hugo. Paranın ne önemi var? Ünlü düşünür Eflatun, öğrencilerinden birini bir gün kumar oynarken gördü ve onu şiddetle azarladı. Öğrencisi ortadaki paraları göstererek kendini savundu. "Fakat çok az bir parasını oynuyordum hocam," dedi. Eflatun bu yanıt üzerine öğrencisine bir de ders verdi. "Kaybettiğim para umurumda değil," dedi. "Ben seni kaybettiğin zaman için azarlıyorum." Zaman büyük bir öğretmendir. Ancak ne yazık ki öğrencilerini daima öldürür. Kurt Goetz. Su, ateş ve ahlak. Su, ateş ve ahlak dost olup birlikte zaman geçirmeye başlamışlar. Çevrede dolaşırlarken eğer kaybolurlarsa birbirlerini nasıl bulabileceklerini sorgulamaya başlamışlar. Suya sormuşlar, "Kaybolursan seni nasıl bulacağız?" "Nerede bir şırıltı duyarsanız beni orada bulabilirsiniz," diye cevap vermiş su. Ateşe sormuşlar, "Seni kaybedersek ne yapalım?" "Bir duman gördüğünüz yerde ben varım," diye yanıtlamış ateş. Sıra ahlaka gelmiş. Onun yanıtıysa oldukça düşündürücüymüş. "Beni kaybederseniz bir daha asla bulamazsınız." Bütün Dünya Dergisi, Mayıs 2002 sayısından. Doğruyu farklı söylemek. Zengin bir Hintli geleceğini öğrenmek istedi ve sarayına bir falcı çağırdı. Falcı önce bu zengin kişinin avucuna baktı, sonra yüzünü göğe çevirdi, yıldızlara baktı. Daha sonra da cam küresine baktı ve gördüklerini tek tek söyledi. "Efendimiz, üzülerek söylemek zorundayım. Sizi büyük bir felaket beklemektedir," dedi. "Altı oğlunuzu da kaybedeceksiniz ve altısının da ölümlerine tanık olacaksınız." Zengin Hintli, felaket habercisi bu falcıyı sarayından kovdurdu. Kendisine bir kese altın verilmesini beklerken kovulan falcı söylenerek dışarı çıktı. Zengin Hintli adamlarına geleceği doğru dürüst görebilen başka bir falcı bulmalarını söyledi. Adamları kentte ünlü bir başka falcı bulamayınca bir önceki falcıya gittiler. Ona danıştılar. "Ben kılık kıyafetimi değiştiririm. Başka bir falcı gibi gelirim," dedi. "Siz de efendiniz karşısında başka bir falcı bulamamış beceriksizler durumuna düşmekten kurtulursunuz." Birinci falcı iki gün sonra başka bir falcı görünümünde yeniden saraya gitti ve bu kez yeni kimliğiyle zengin Hintli'nin karşısına getirildi. İlk geldiğinde yaptığı gibi yine önce zengin Hintli'nin avucuna baktı. Sonra yüzünü göğe çevirdi. Yıldızlara baktı. Daha sonra da cam küresine baktı ve gördüklerini yine tek tek ama bu kez değişik biçimde söyledi. "Efendimiz, Tanrı'nın nimetleri üzerinizden hiçbir zaman eksik olmayacak," dedi. "Sizin altı oğlunuz var ama siz onların tümünden daha çok yaşayacaksınız. Onların tümünden daha uzun ömürlü olacaksınız. Ne kadar talihli bir babasınız ki evlatlarınızın hiçbiri babalarının ölümünü görmeyecek, hiçbiri yaşamında baba acısı tanımayacaktır. Falcının geleceği böyle görmesinden çok mutlu olan zengin Hintli adamlarına emir verdi ve onlar da falcıya 1000 altın verdiler. Söylediklerinizi duymak için kimseyi kolundan tutmayın. Çünkü insanlar sizi dinlemeye istekli değilseler, onları tutacak yerde çenenizi tutmanız daha hayırlıdır. Lord Chesterfield. Mesleklerin zirvesindeki insanlar. Robert Redford, riskleri göze almanın gereklilik olduğuna inanan bir insandır. Redford'a bir film yıldızı olmanın getirdiği ün nedeniyle yaşadığı sıkıntıları sormuşlar. Redford bu soruyu şöyle yanıtlamış. Ünün ne kadar çabuk uçup gideceğini çok iyi biliyorum. Ve her zaman sesimi duyurabilmek için yalnızca birkaç yılım kaldığını kendime anımsatıyorum. Önemli olan söylemek istediklerinizi söylerken riskleri göze almaktır. Risklerden kaçarsanız çalışarak edindiğiniz her şeyi bir anda kaybedebilirsiniz. Mesleklerinin zirvesindeki insanlar yerlerinden olmamak için her zaman riskleri göze almak zorundadırlar. Charles Garfield adında bir araştırmacı bu insanların başarı için tek bir formül izlediklerini fark etmiş. Bu insanlar kendi kendilerine şu soruyu soruyorlarmış. Göze aldığım risk işe yaramazsa ayakta kalabilecek miyim? Başarısız olursam ünümü sürdürebilecek miyim? Bu soruların yanıtı evettir. En kötü sonucu bile alsalar ayakta kalabilirler ve bu yüzden de her zaman riskleri göze alırlar. Peki başarısızlığa uğramazlar mı? Elbette uğrarlar zaman zaman ama başarısız olsalar bile ayakta kalacaklarını da bilirler. Kişinin kendi kendisine konuşması, kendine doğru soruları sorabilmesidir. Doğru soruları sorarsak doğru yanıtlar alır, doğru sonuçlar elde ederiz. Bunlar riskleri göze almak için gerekli olan karar verme araçlarıdır. Yaptığımız her işte başarılı olmak için riskleri göze almalıyız. Riskler elbette korkutur insanı. Kendimize çizdiğimiz rahat ve huzurlu sınırlarımızın dışına çıkmamıza neden olur. Ama kişinin kendi kendine olumlu konuşmalar yapması, başarmasında en önemli etkendir. Başarının zirvesindekiler kendi kendilerine konuşur, sonra riskleri göze alırlar ve başarıdan başarıya koşarlar. Bunu siz de başarabilirsiniz. Dan Clark, Yaşam Bir Öyküdür adlı kitabından. Mutluluğun nedenleri. Evimi bir parti sonrası temizlemek için saatlerce uğraşıyorsam birçok arkadaşım var demektir. Faturalarımı ödeyebiliyorsam bir işim var demektir. Pantolonum biraz sıkıyorsa aç kalmıyorum demektir. Gölgem beni izliyorsa güneş ışığı görüyorum demektir. Okuluma, iş yerime uzun bir yol yürüyerek gitmem gerekiyorsa ayaklarım sağlıklı demektir. Duraktaki adam anahtarıyla ses çıkarıyor, bebeği ağlıyorsa duyabiliyorum demektir. Camları silmem, çatıyı onarmam gerekiyorsa bir evim var demektir. Telefon faturam yüksek geliyorsa konuşabiliyorum demektir. Kardeşimle her gün kavga ediyorsam bir kardeşim var demektir. Yığınla yıkanacak ve ütülenecek çamaşırım varsa yığınla giyeceğim var demektir. Çalar saatim sabahın köründe çalıyorsa yaşıyorum demektir. Akşamları kendimi çok yorgun hissediyor, bacaklarım ağrıyorsa o gün çok çalışmışım demektir. Derslerimden kırık not alıyorsam bir okulum var demektir. Annem azarlıyor, babam kızıyorsa bir ailem var demektir. O gün oltama hiç balık gelmediyse hiç balık öldürmedim demektir. Ve bütün bu olaylara böyle bakıyorsam iyimserim demektir. Hakan Büyükdere, Hayatınızı Değiştirecek Öyküler adlı kitabından. Başarı nedir? Çoğu zaman ve çok gülümsemek, zeki insanların saygısını ve çocukların sevgisini, şefkatini kazanmak, dürüst eleştirilerin takdirine layık olmak ve yanlış arkadaşların ihanetlerine tahammül edebilmek, güzelliği takdir edebilmek, başkalarındaki en iyiyi bulabilmek, sağlıklı bir çocuk, bahçelik bir arazi ya da daha iyi hale getirilmiş bir sosyal durum yoluyla bu dünyayı olduğundan biraz daha iyi bırakarak terk etmek, bir tek hayatın bile sırf siz yaşadınız diye daha rahat nefes almış olduğunu bilmek. İşte başarmış olmak budur. Ralph Waldo Emerson. Hayatın riskleri ve risklerin hayatı. Gülmek, saftır denme riskini göze almaktır. Ağlamaksa, duygusal görünme riskini. Birine yakınlaşmak, kendini kaptırma riskini göze almaktır. Sevdiğini söylemek, sevileni yitirme riskini. Düşüncelerini söylemekse, dokuz köyden kovulma riskini. Umutlanmak, hayal kırıklığına uğrama riskini göze almaktır. Sevmekse, karşılık görmeme riskini. Ama riskler alınmalıdır. Çünkü hayatımızın en büyük riski hiç risk almamaktır. Çünkü yaşamak, ölmek riskini göze almaktır. Arkadaşlık. Aşk ve arkadaşlık bir gün yolda karşılaşırlar. Aşk kendinden emin bir şekilde sorar. Ben senden daha candan ve daha yakınım. Sen niye varsın ki bu dünyada? Arkadaşlık cevap verir. Sen gittikten sonra bıraktığın gözyaşlarını silmek için. Oğlum, onlar sana karşı kaba hareket etseler bile sen onlara karşı nazik ol. Çünkü unutma ki sen başkalarına onların bir centilmen oluşundan dolayı değil, kendin bir centilmen olduğundan dolayı nazik davranıyorsun. Lord Chesterfield. İbret verici bir başarı öyküsü. Kanser onu 18 yaşında bacağından yakaladı. Kurtulmak için bacağını kesti, attı. Ve kansere meydan okurcasına bir coşkuyla, tek bacağıyla Kanada'nın Atlas Okyanusu kıyısından 8000 kilometre ötedeki Büyük Okyanus kıyısına koşarak bir umut maratonu başlattı. Amacı kanserle savaşımdı. O bugün yok ama kanserle savaşımı da, umut maratonu da hep var. Küçük Terry defalarca yeniden başlamak zorunda kalsa da, yılmaksızın elindeki harf küpleriyle saatlerce uğraşıyor, sonunda istediği kuleyi yapıyordu. Betty Fox elindeki oyuncaklarla oynayan oğlunu izlerken ne kadar kararlı bir kişiliği var diye düşündü. Terry Fox, 8 yaşına geldiği zaman hızlı gelişimi ve başarısı nedeniyle birinci sınıf okumadan ikinci sınıfa başladı. Boyu kısa olduğu için basketbol oynayamayacağını söyledikleri zaman da vazgeçmedi. Onun sözlüğünde vazgeçmek yazmıyordu. Aralıksız yaptığı çalışmalardan sonra takıma seçilen 19 basketbol oyuncusundan birisi olmayı başardı. Liseden sonra beden eğitimi öğretmeni olmayı hedefleyerek üniversiteye başladı. Üniversitenin ilk yılıydı. Önceleri önemsemediği ama daha sonraları dayanılmaz olan sağ ayağındaki ağrılar nedeniyle doktora gittiği zaman 18 yaşında geleceğe umutla bakan bir gençti Terry Fox. Doktor Fox'un bacağını muayene etti önce. Sonra kesin tanı koyabilmemiz için kimi testler yapmamız gerekli dedi. 3 gün süren testlerin sonucunda kesin tanı konulmuştu. Çok az görülen bir kemik kanseriydi. Geleceğe umutla bakan bir genç olarak yürüyerek girdiği hastaneden protez bir bacakla çıkmıştı Terry Fox. Sağ bacağı diz bölgesinden kesilmişti. Sonraki aylarda başladığı kemoterapi ise çok acı vericiydi. Hastanedeki yatağında yatarken acılar bir yerde son bulmalı diye düşünüyordu Terry Fox. Evet, acılar bir yerde son bulmalı. Elindeki gazeteden New York maratonuna katılan tek bacaklı sporcu haberini okurken bunu ben de başarabilirim diye düşündü. İşte o anda verdi kararını Terry Fox. Kanada'yı bir uçtan diğer uca koşacaktı. Bu yalnızca bir engelli koşusu olmayacaktı. Anlamlı bir hedef belirlemişti kendisine. 6 ay içinde St. John's'tan başlayarak Vancouver'a dek 8000 kilometrenin üzerinde koşmak ve bu maraton boyunca karşılaştığı her Kanadalıdan kanser araştırmalarında kullanılmak üzere $1 toplamak istiyordu. Bu kararını şu sözlerle açıkladı. Ben bir hayalperest değilim. Kanser hastalığının kesin tedavisinin bulunacağını da söylemiyorum. Ama acılar bir yerde son bulmalı. Mucizelere inanıyorum. İnanmak zorundayım. Terry Fox, 12 Nisan 1980 tarihinde çevresinde küçük bir kalabalıkla St. John's, Newfoundland'de başladığı Umut Maratonu'na. New Brunswick'e gelinceye dek çok fazla kişinin ilgisini çekmemişti bu tek bacaklı yalnız koşucu. Her gün yaklaşık 43 kilometre koşuyordu. Yavaş yavaş tüm Kanada onu tanımaya başladı. Gittiği her yerde sevgiyle karşılanıyordu. Kanserli hastalar için Terry Fox adı artık umut anlamına geliyordu. 143 gün ve 5373 kilometre sonra 1 Eylül 1980 günü Thunder Körfezi'ne ulaştığı zamansa artık yalnız bir koşucu değildi. Kanada'nın bir parçası olmuştu. Ama aylardır yüreğinde sevgi ve umutla koşan Terry'nin bir rakibi daha vardı. Onunla yarışırcasına bir hızla tüm bedenine yayılmakta olan kanser. Akciğerlere dek yayılan kanser nedeniyle daha fazla koşmasına izin verilmedi. Tekrar tedavi için Vancouver'a döndü. 23. doğum gününden bir ay öncesinde yaşama gözlerini kapattığı zaman, kanser araştırmalarında kullanılmak üzere 24.2 milyon dolar toplamıştı. 1999 yılında internet üzerinde yapılan oylama ile Terry Fox, Kanada'nın 20. yüzyıl kahramanı seçildi. Bugün Kanada'da birçok okula, hastaneye adı verilen, sinemalara, tiyatrolara konu olan, sayısız heykelleri yapılan Terry Fox'un düşleri ölümüyle birlikte son bulmadı. Her yıl yaklaşık 60 ülkede Terry Fox Umut Maratonu yapılmakta ve Terry Fox adı artık yalnızca Kanada'da değil, tüm dünyada da umudu simgelemektedir. Jack Canfield ve Mark Victor Hansen. Alaaddin Faktörü adlı kitaptan. Aynı öykü Bütün Dünya Dergisi'nin Haziran 2002 sayısında da yer aldı. Tüm inisiyatif ve yaratma eylemleriyle ilgili bir tek basit gerçek vardır. Kişi kendini gerçekten adadığı anda kaderde harekete geçmektedir. Goethe. 8. ayrımın sonu, sayfa 145.